Kazaklar. Yazan Lev Tolstoy. Çeviren Ahmet Ekeş.
3. bölüm.
9. Ortalık aydınlanmaya başlamıştı. Ölü Çeçen'in sığlık yerde suyla inip kalkan cesedi şimdi daha iyi seçiliyordu. Birden Lukaşka'nın hemen yanındaki kamışlar çatırdadı. Bir takım ayak sesleri duyuldu. Kazak hemen ikinci bir atış yapmak için tetiği kaldırdı. "Babaya ve oğula," diye mırıldandı. Tetiğin kurulurken çıkardığı çıt sesinin ardından ayak sesleri de sustu. "Hey kazaklar! Dayınızı öldürmeyin sakın!" O telaşsız, boru gibi ses söylüyordu bunu. Sonra kamışlar aralandı ve Yeroşka dayı öne çıktı. Lukaşka, "Eh, az kalsın seni öldürecektim valla," dedi. İhtiyar, "Biraz önce nereye ateş ettin?" İhtiyarın gür sesi tüm ormanda ta ırmağın aşağılarından işitiliyordu. Gecenin sessizliği birden bozuluvermiş ve kazağı çevreleyen gizlilik kalkıvermişti ortadan. Sanki birden ortalık ağarmış, her şey açık seçik görünmeye başlamıştı. Lukaşka tetiği indirdi ve rahat bir şekilde yerinden doğrularak "Sen bir şey bulamadın mı dayı? Oysa ben bir yabani hayvan öldürdüm," dedi. Yeroşka gözlerini hiç kırpmadan artık açıkça beyazlaşan arka tarafa bakıyordu. Terek hafif hafif dalgalanıyordu şimdi. Lukaşka, "Arkasına bir kütük almış öyle yüzüyordu. Hemen gördüm onu. Baksana şuraya, bak. Lacivert bir potur giymişti. Sanırım tüfeği de vardı. Gördün mü?" İhtiyar, "Ben neyi göreyim ki?" dedi öfkeyle. Yüzünde ciddi ama sert bir anlatım belirmişti. Sanki üzülmüş gibiydi. "Bir yiğit öldürmüşsün," dedi ihtiyar. "Burada oturuyordum. Baktım öte taraftan bir karaltı gelmiyor mu? Dikkatle gözledim. Tıpkı bir insana benziyordu. Hemen yere yattım. Ne vahşice bir iş. Bir kütük, kocaman bir kütük yüzüyordu. Ama ırmakta akıntıyla değil de enine doğru yüzüyordu. Baktım aradan kafası gözüküyordu. Kamışların arasından tam olarak görünmüyordu. Doğruldum hafifçe. O da duydu beni. Anasının gözü. Sığlık yere doğru gitti. Başını uzattı yavaşça. Baktı. Kendi kendime boşuna uğraşıyorsun. Kaçamazsın diye düşünüyordum. Tam adam kafasını uzatıp bakmak isteyince ben de tüfeğimi hazırlamıştım. Hiç kıpırdamadan bekliyordum. Durdu, durdu. Sonra yine yüzmeye başladı. Ay ışığında sırtı seçiliyordu. Babaya, oğula ve kutsal ruha dedim. Dumanın arkasından baktım çırpınıyor. İnledi mi yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum. Sana şükürler olsun Tanrım. Öldürdüm işte diye düşündüm. Kendini sığ yere kadar çekti. Kalkmak, doğrulmak istedi ama gücü kalmamıştı. İyice ezilmiş, paramparça olmuş yatıyordu. Her şeyi görmek güzel bir şey. Bak hiç kıpırdamıyor. Ölmüş olsa gerek. Kazaklar kordona gitti haber vermeye. Ötekiler kaçmış olmasalar bari. İhtiyar. Ah! Nerede yakalanırlar yani? Dedi. Şimdi çoktan uzaklaşmışlardır. Sonra yeniden üzüntüyle başını salladı. Bu sırada yaya ve atlı kazaklar geldiler. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Kıyı boyunda dalların çatırtısı duyuluyordu. Luka, "Kayık mı getiriyorlar yoksa?" diye bağırdı. Kazaklardan biri, "Aslan Luka, kıyıya getirsene onu!" diye bağırdı. Lukaşka, kayığı getirmelerini beklemeden soyunmaya başladı. Gözlerini avından hiç ayırmıyordu. Uryadnik, "Ey bekle biraz!" diye bağırdı. "Nazarka kayığı getiriyor." Bir başka kazak da, "Aptal, belki de ölmemiştir. Ölmüş numarası yapıyordur. Kamanı da al yanına!" diye seslendi. Luka, "Hamma da konuştun!" diye bağırdı ona kemerini çıkartırken. Çabucak soyunmuştu. Haç çıkardı ve suları sıçratarak atladı ırmağa. Önce daldı. Sonra beyaz kollarıyla kulaçlar atarak yüzmeye başladı. Sırtını suyun üstünde tutarak ve kendini akıntıdan kurtarmaya çalışarak Terek'in sığdık yerine doğru ilerledi. Kalabalık kazakların hep bir ağızdan bağırışmaları duyuluyordu. Üç atlı tam Lukaşka'nın geçtiği yere gelip durdular. Irmağın dönemeç yerinde kayık da görünmüştü. Lukaşka sığlıkta ayağa kalktı, cesede baktı ve iki kez alt üst etti. "Ölmüş işte!" diye bağırdı keskin bir sesle. Çeçen tam başından vurulup ölmüştü. Lacivert bir potur giymişti. Gömleği, çerkeskası vardı. Tüfeğini ve kılıcını sırtına bağlamıştı. Bütün bunların üzerine de büyük bir kütük bağlanmıştı. Zaten Lukaşka'nın ilk dikkatini çeken de bu olmuştu. Kıyıda toplanan kazaklardan biri, ''Şuraya bak, sazan ölüsü gibi!'' dedi. Aynı anda da Çeçen'in cesedini sürükleyerek çektiler kıyıya, otları ezerek. Bir başkası, ''Rengi ne kadar da sararmış!'' dedi. Bir üçüncüsü, ''Bizimkiler de nereye gitti aramak için?'' dedi. ''Belki de hepsi bu kıyıya geçmiştir. Eğer ölen bir öncü olsaydı böyle yüzerek geçmezdi. Hem de tek başına ne diye yüzüp geçsin bu kıyıya?'' diye sordu. Kıyıda ıslak çamaşırlarını sıkan Lukaşka titreye titreye alaylı bir sesle konuşuyordu. ''Açık gözün biri anlaşılan. Belki de herkesten önce ileri atılmıştır öncü olmak için. Evet, görünüşe göre tam bir yiğit. Sakalı da kınalıymış. Gerçi kesilmiş ama...'' Birisi de, ''Yakasız kaftanını da sırtındaki torbaya koymuş. Böylece daha kolay yüzmek istemiş anlaşılan.'' diye atıldı. Elinde öldürülenin tüfek ve kamasını tutan Uryadnik, ''İşitiyor musun Lukaşka?'' dedi. ''Kamayı kendine al. Kaftan da senin olsun. Tüfek için 3 monet veririm.'' Tüfeğin namlusunu üfleyerek ekledi sonra. ''Şuraya bak, hep karıncalanmış. Hatıra olarak verirsen sevinirim.'' Lukaşka hiç karşılık vermedi. Anlaşılan bu isteyiş biçimi canını sıkmıştı. Ama çok iyi biliyordu ki kaçınması olanaksızdı. Çeçen kaftanını yere fırlatırken homurdandı. ''Şuraya bak, şeytanlar alsın. İşe yarar bir şey olsa neyse ama çok adi.'' Bir kazak, ''Odun kesmeye giderken giymesi iyi olur.'' diye atıldı. Lukaşka kendi sıkıntısını unutmuş, Uryadnik'e verdiği armağandan yararlanmak istiyormuş gibi, ''Mosev, ben eve gideceğim.'' dedi. ''Gidersen git, ne yapalım?'' Hep elindeki tüfeğe bakan Uryadnik öteki kazaklara döndü. ''Haydi şunu kordona götürün çocuklar!'' dedi. ''Onu güneşin altından kaldırıp çadıra koymak gerek. Belki de dağlılar gelir, fidye vererek ölüyü almak isterler.'' Biri, ''Daha sıcak bastırmadı nasıl olsa!'' dedi. Bir başka kazak da, ''Çakallar gelip parçalasın mı? Daha mı iyi olur bu?'' diye atıldı. ''Nöbetçi dikeriz. Satın almaya geldiklerinde parçalanmamış olursa daha iyi elbette.'' Uryadnik neşeyle, ''Hey Lukaşka, sen nasıl istersen öyle yapalım. Çocuklara bir kova işçi borçlusun.'' diye seslendi. Öteki kazaklar, ''Elbette öyle.'' diye atıldılar. ''Tanrı en büyük mutluluğu verdi sana. Daha göz görmeden bir abrek öldürdün.'' Luka, ''Kamayla kaftanı da alın. Fazlayı para istemem. Poturunu da veririm. Al senin olsun. Bana yaramaz. Çünkü kavruk adamın biriymiş.'' Bir kazak kaftanı 1 monete satın aldı. Bir başkası da kamaya karşılık 2 kova içki önerdi. Luka, ''İçin çocuklar, bir kova içkiyle kutlayalım.'' dedi. ''Hem de kendim köyden getireceğim.'' Nazarka, ''Poturu kesersin, kızlara mendil yapar dağıtırsın.'' dedi. Kazaklar kahkahayla güldüler. Uryadnik emir verdi. ''Daha çok gülersiniz. Önce şu cesedi taşıyayım da. Zaten koğuşumuzun önü leş gibi.'' Lukaşka hemen atıldı. ''Ne duruyorsunuz? Getirseniz onu buraya. Hadi çocuklar!'' diye bağırdı. Kazaklar isteksizce kaldırıyorlardı ölüyü yerden. Sanki komutan oymuş gibi hemen Lukaşka'nın buyruğunu yerine getirdiler. Ölüyü birkaç adım sürükledikten sonra yere bıraktılar. Cansız ayaklar önce yaylanmış gibi sallandı ve sonra tok bir sesle yere çarptı. Kazaklar iki yana çekilerek bir süre hiç ses çıkarmadılar. Gözlerini cesede dikmiş kalmışlardı. Nazarka ölüye yaklaştı, şakağındaki yuvarlak, kanlı kurşun izini iyice görebilmek için yana yatmış başını çevirdi.
''Vay! Nasıl da yerine isabet etmiş! Tam beynine! Ama telaşlanmayın, elbet sahipleri çıkar. Kısa zamanda öğrenirler.''
Kimse cevap vermedi ona. Sanki bir sessizlik meleği uçmuştu kazakların üzerinden. Güneş artık yükselmişti. Yaygın ışıklarıyla çevredeki tüm yeşilliği aydınlatıyordu. Terek, uyanmış olan ormanın biraz ilerisinden kükreyerek akıp gidiyordu. Her yerden sabaha karşılayan sürünlerin birbirlerine seslenişleri iştiriyordu. Kazaklar hiç konuşmadan öldürülen adamın çevresini sarmışlar, kıpırdamadan bakıyorlardı. Ayağında rengi iyice koyulaşmış, lacivert bir potur bulunan, çukur karnı kuşakla sarılmış, esmer çıplak vücudun tüm çizgileri güzel ve düzgündü. Kaslı elleri bedeninin iki yanına dümdüz uzatılmıştı. Şakağından süzülen kan pıhtılaşmıştı. Saçları kökünden kazınmış, kafası arkaya doğru kaykılmıştı. Ve güneşte kararmış alın çizgisinden beyazlığıyla hemen ayrılıyordu. Cam gibi donuk gözlerinin aşağı kaymış olan göz bebekleri yukarı çevrilmiş gibiydi. Sanki karşısındakinin gerisinde ta uzaklara, yukarıya doğru bir yere bakıyordu. Kısa kesilmiş bıyıklarının altından ince dudaklarının uçları gerilmişti. Sanki içtenlikle, anlamlı anlamlı gülümsüyor gibiydi. Kızıl renkli tüylerle kaplı ince bilekli ellerinin parmakları içeri doğru bükülmüştü, tırnaklarına da kına yakılmıştı. Öte yandan Lukaşka giyinmesini bitirmemişti henüz. Boynu kıpkırmızı kesilmişti. Gözleri ise her zamankinden daha çok parlıyordu. Geniş kasları ikide bir ürperiyor, beyaz telli sağlam bedeninden sabahın serin havasında belirsiz bir buğu yükseliyordu. Öldürdüğü adamdan dolayı sevindiği açıkça belli olan bir sesle "O da bir insandı işte!" diye mırıldandı. Kazaklardan biri "Evet öyle ama!" diye cevapladı. "Eğer karşısına çıkmış olsaydın acaba senin kıpırdamana fırsat verir miydi?" Yine bir sessizlik meleği uçtu sanki. Kazaklar kıpırdandılar ve mırıldandılar. İki kişi dallardan bir çadır kurmak için ormana yollandı. Ötekiler de ağır ağır kordona doğru yürüdüler. Nazarka ile Lukaşka köye gitmek için hazırlanmak isteğiyle koşa koşa koğuşlarına gitmişlerdi. Aradan yarım saat bile geçmeden Lukaşka ve Nazarka Terek Irmağı ile köy arasındaki sık ormandan hemen koşarak evlerine gidiyorlardı. Bir yandan da konuşuyorlardı. Lukaşka oldukça sert bir sesle "Sakın kadına bir şey söyleme. Seni benim gönderdiğimi de. Bak bakalım kocası evde mi? Tamam mı?" diyordu. "Ben de Yamka'ya gideceğim. Birlikte eğleniriz olur mu?" "Elbette. Şimdi eğlenmeyeceğiz de ne zaman eğleneceğiz başka?" Köye varır varmaz iki kazak da iyice içtiler. Sonra akşama değin uyumak için evlerine gidip yattılar. 10. Anlatılan olaylardan iki gün sonra Kafkas Piyade Alayı'na bağlı iki bölük gelmiş Novolimski köyüne yerleşmişti. Atları çözülmüş bölük arabaları alanda duruyordu. Aşçı takımı kazanların konulacağı çukurları kazmış, odunları yığmış, pirinç lapası kazanlarını yerleştirmişlerdi. Başçavuşlar adamları saymışlardı. Araba erleri atları bağlamak için kazık çakıyorlardı yere. Konakçı subaylar da sanki kendi evlerindeymişler gibi yollarda ve sokaklarda dolaşıyor, subay ve askerlere yatacak yerlerini, evleri gösteriyorlardı. Burada yeşil cephane kutuları, şurada top taşıyıcı arabalar, atlar. Ötede lapa kaynayan kazanlar. İşte şurada da yüzbaşı, teğmen, başçavuş Onisim Mihailoviç duruyorlar. Bütün bu adamlar ağırlıklarıyla birlikte Novolimski'de konaklamak için emir almışlardı anlaşılan. Bölükler artık burayı kendi evleri gibi sayacaklardı. Peki niçin buraya? Kimdi bu kazaklar böyle? Yoksa onların yanlarında kalmalarından hoşlanmıyorlar mı? Yoksa ayrılıkçı, hizipçi miydiler? Hiç işleri yok muydu? Askerler toz toprak içinde yorgunluktan bitkin bir durumda rahat emrini alır almaz tıpkı yeni bir kovan arayan arı sürüsü gibi alanlara, sokaklara dağılıverdiler karmakarışık. Yerli halkın kendilerinden hoşlanmamasına, surat asmasına aldırış etmediklerini gösteren bir kesinlikle silahlarını çakırdatıyorlar, şen kahkahalar atarak güle oynaya ikişer üçer evlere dalıyorlar, çantalarını bırakıp kadınlarla şakalaşmaya koyuluyorlardı. Lapanın kaynamakta olduğu alan askerlerin en sevdikleri, hep çevresinde dolandıkları bir yerdi. Orada kalabalık bir grup ağızlarında pipolarıyla kimi kazanlardan usul usul çıkıp yükseklerde bir bulut halinde yayılan dumanları izliyorlar gözleriyle, kimi de ordugahta yakılan ve alevleri berrak havada cam parıltısıyla titreşen ışınları gözlüyorlar. Kimi de gelenek ve görenekleri hiç de Ruslarınkine benzemeyen bu kadınlı erkekli yerli halkın hareketlerine bakıp gülüyor, onlarla alay ediyorlardı. Bütün bu avlular hep askerle dolu. Bir yandan asker kahkahaları, bir yandan da evlerini onlara karşı koruyan, kap kacak vermek istemeyen kadınların keskin ve öfkeli çığlıkları işitiliyor. Kızlı erkekli çocuklar bu hiç görmedikleri askerlerin yaptıklarına şaşkın şaşkın korku içinde bakıyorlar. Uzun süre seyretmekten alamıyorlar kendilerini. Yaşlı adamlar kulübelerinden çıkmış, üzüntü içinde ses çıkarmadan evlerinin içine bakan toprak setlere oturmuşlar. Kargaşalığı büyük bir sabır ve boyun eğmeyle gözetliyorlar ve ileride daha neler olabileceğini düşünmek bile istemiyor gözüküyorlardı. Bundan 3 ay önce Kafkas alayına Yunker olarak yazılmış olan Olenin'e köyün en güzel evlerinden birini vermişlerdi. Burası Astemen İlya Vasilyevich'in yani Ulitka ninenin eviydi. Sırtına Çerkeska giymiş, Groznaya kabartaylarından alınan bir ata binmiş olan Vanyushka, 5 saat süren yorucu bir yürüyüşten sonra duracaklarına son derece sevinmişti. Avluya girdiklerinde heyecan içinde "Şimdi ne olacak Dmitri Andreyevich?" diye sordu soluk soluğa. Olenin atının başını okşayarak "Peki ne olacaktı?" diye sordu neşeyle. Vanyusha kanter içinde saçları dimdik olmuş, oflayıp puflayarak taşıdığı valizleri açmaya, içindekileri çıkarmaya uğraşmaktaydı. Olenin dış görünüşüyle oldukça değişik bir insan olmuştu. Şakakları tıraş edilmişti ama gür bir bıyık ve sakal bırakmıştı. O uykusuz geçen gece eğlentilerinden doğan yorgunluk ve solgunluk kaybolmuştu yüzünden. Yanakları, boynu ve alnı sağlığının yerinde olduğunu gösteren güneş yanığı bir renk almıştı. O tertemiz ve yeni fırağının yerine şimdi geniş pileli, kirli beyaz renkli bir çerkeska giymişti. Üzerinde silah da taşıyordu artık. Güneşten yanmış boynunu da yeni kolalanmış bembeyaz yaka yerine çerkeskasının kırmızı ipek yakası örtüyordu. Ama çerkes kılığına girmeyi yine de becerememişti. Görenler onun Kafkas kazağı değil Rus olduğunu hemen anlarlardı. Evet, bir bakıma öyleydi, bir bakıma da öyle değil. Ama ne olursa olsun sağlıklı ve neşeli olduğu yüzünden hemen anlaşılıyor, kendinden hoşnut olduğu görülüyordu. Vanyusha, "Çok gülünç mü geldi bu size?" diyordu. "Hadi bir de siz gidip konuşun halkla. Geçecek yol bile vermezler insana. Cinlerden farksız bunlar. Tek söz çıkmıyor ağızlarından. Sanki Rusça bilmiyorlar hiç." Vanyusha böyle söyleyerek elindeki demir kovayı fırlatıp attı eşeğe. "Peki köyün muhtarını, sözü geçenini bulup anlatsaydın, sorsaydın ya. Nasıl bilebilirim onların nerede bulunabileceklerini?" Olenin çevresine bakınarak, "Sen bugün böyle neye kızdın bakalım?" diye sordu. Vanyusha başını elleri arasına aldı. "Şeytan bilir nerede olduklarını. Tüh! Asıl ev sahibi gerçekten yok. Bir Kriga'ya gittiğini söylediler. Ben de gittim. Ama koca karı öyle şeytan ki Tanrı korusun ondan bizi. Burada nasıl yaşanır artık ben bilmiyorum. Tatarlardan çok daha kötü bunlar vallahi öyle. Bir de kendilerini Hristiyan sayıyorlar. Hani Tatar olsalaydılar hiç olmazsa soylu olurlardı. Kriga'ya gitti. Ama hangi Kriga'ya o belli değil." Kriga dere kıyılarında balık avlamak için çevresi çitle çevrilmiş küçük gölcük demektir. Ve Vanyusha sözünü bitirerek arkasına döndü. Olenin atından inmeden işi alaya vurmak istedi.
"Elbette öyle olacak. Bizi kendi evimizde mi sandın?"
"Vanyusha, atınızdan inin lütfen," dedi. Görünüşe bakılırsa bu yeni yaşamın geleceğinden kaygı duyuyordu. Kendi talihine boyun eğiyordu aynı zamanda. Olenin atından indi, eyerini tutarak "Demek Tatarlar daha soylu olurlar hiç olmazsa, öyle mi Vanyusha?" diye üsteledi. Uşak öfkeli bir sesle "Siz hep alay edin bakalım, çok mu gülünç geldi?" diye homurdandı. Olenin gülmesini sürdürdü. "Dur hemen kızma İvan Vasilyich. Peki, ben kendim giderim ev sahibesi kadına. Üzülme, her şey yola girer. Kim bilir ne tatlı günler geçireceğiz burada. Bırak, telaşlanma." Vanyusha cevap vermedi. Yalnız gözlerini kısarak güvensiz bir tavırla efendisinin arkasından baktı ve kafasını salladı. Görünüşte aralarında efendi-uşak ilişkisi vardı ve biri çıkıp da ikisinin arkadaş olduklarını söylese çok şaşarlardı. Belki kendileri de bilmiyorlardı bunu ama aslında düpedüz arkadaştılar. Vanyusha Olenin'lerin evine 11 yaşlarında bir çocukken alınmıştı. O sırada Olenin de aynı yaşlardaydı. 15 yaşlarına geldiği zaman bir süre uşağının eğitimiyle uğraştı ve ona Fransızca okumasını öğretti. Vanyusha bu bilgisiyle arada böbürlenirdi. Şimdi bile keyfi yerinde olduğu zamanlar salak bir gülüşle ağzından Fransızca sözcükler dökülürdü. Olenin merdiven başına çıktı ve sofaya açılan kapıyı itti. Maryanka'nın sırtında tüm Kazak kadınlarının evde giydikleri ve ona çok yakışan pembe bir gömlek vardı.
Korkuyla geri sıçradı, duvara yaslandı ve yüzünün aşağı kısmını Tatar gömleğinin geniş yakasıyla örttü. Olenin kapıyı biraz daha itip aralayınca loş ışıkta Kazak kızının uzun, uyumlu boyunu fark etti. Gençliğin verdiği aç gözlü bakışlarıyla elinde olmadan ince basma gömleğinin altında beliren o güçlü çizgileri seçiverdi. Aynı anda da çocukça bir korku ve merakla üzerine dikilen kapkara, çok güzel gözleri de görmüştü. İşte aradığım kız diye düşündü. Ardından da anlaşılan daha böyle pek çoğuyla karşılaşacağız düşüncesi geçti kafasından. Hemen evin öteki kapısını açtı sonra. Aynı gömlekten giymiş olan Ulitka nine arkası ona doğru dönük yerleri süpürüyordu. Olenin "Merhaba anacığım" diye başladı. "Dairenizi tutmak için gelmiştim." Kazak kadını doğrulmadı. Asık, sert bir yüzle ona baktı. Ama yüzü hala güzeldi.
"Niye geldin? Alay mı etmek istiyorsun benimle ha? Asıl ben sana gülerim. Sen güçsüz bir koca karımı sandın beni?" diye bağırdı Olenin'e.
Çatık kaşlarının altından yan gözü süzüyordu gelen adamı. Olenin eskiden başka türlü düşünürdü. Ona göre kahraman Kafkas ordusu yorucu seferleri sırasında her mola verdiği yerde canla başla sevinçle karşılanırdı. Hele özellikle silah arkadaşları sayılan Kazakların köyünde böyle bir davranışı hiç beklemezdi. Çok sinirlendi. Bununla beraber yine de kendini tuttu ve tatlı bir dille dairenin kirasını vermek niyetinde olduğunu söyledi. Ama koca karı onu konuşturmadı bile.
"Niye geldin? Bir yerini kırdırmak mı istiyorsun? Suratı kazılmış herif. Hele biraz bekle, evin erkeği gelir. O gösterir sana nerede kalacağını. Paran gerekli değil bana. Hiç görülmüş şey mi bu? Pis tütününün kokusu bütün evi kokutacak. Bir de parasını vermek istiyormuş. Hiç görmemiştim böylesini de. Seni kurşuna dizmek daha iyi olur."
Olenin'i konuşturmuyor, bağırıp çağırıyordu. "Belli işte, Banyuş haklıymış. Tatarlar bunlardan daha soyluymuş," diye düşündü Olenin. Sonra Ulitka ninenin bağırmaları arasında çıktı evden. Tam o sırada Maryanka da yine sırtında o pembe gömleği olduğu halde ama bu kez gözlerine değin kapattığı beyaz bir örtüyle sofadan çıktı ve önünden geçiverdi. Çıplak ayaklarıyla hızla merdivenleri gıcırdatarak avluya indi. Bir an durdu, gülen gözleriyle sert sert Olenin'e baktı ve evin öteki köşesinden kayboldu. Yürüyüşü, beyaz örtü altındaki parlak gözlerinin vahşi bakışı ve uyumlu vücudu şimdi Olenin'i daha çok büyülemişti. "Evet, muhakkak aradığım kız bu," diye düşündü. Artık daireyi kiralamak o denli önemli değildi kendisi için. Hep Maryanka'nın arkasından bakıyordu. Vanyuşa'nın yanına gitti. Hala eşyaları taşımakla uğraşan ama biraz neşesi yerine gelmiş olan Vanyuşa,
"İşte bu da öteki kızlar kadar vahşi,"
dedi. Sonra yüksek sesle gülerek ekledi.
"Tam bir yılkı kısra, lafam."
Ve bir kahkaha attı. Vanyuşa bozuk bir Fransızca ile konuşmaktadır. Aslı la femme, yani dişi demek istemiştir. Akşama doğru Kazak Astemir'i balık avından...
Kazaklar, yazan Lev Tolstoy, çeviren Ahmet Ekeş.
Vanyuşa'nın isteklerini kabul etti. Eşyaları yeni evlerine yerleştirilmişti. Ev sahipleri sıcak bölmeye geçtiler. Yunker'e de soğuk bölmeyi ayda 3 monete kiraya verdiler. Olenin hemen yemeğini yedi, uyudu. Uyandığında akşam olmuştu. Elini yüzünü yıkadı, temizlendi, yemeğini yedi... Bir sigara yakarak yola bakan pencerenin önüne oturdu. Yakıcı sıcak geçmişti artık. Prens resimleri oyulmuş evin eğri büğrü gölgesi tozlu yola doğru yayılmış, hatta yandaki evin aşağılarına değin uzanmıştı. Karşıki evin sazlardan yapılmış dik çatısı batmak üzere olan güneşin son ışıklarıyla parlıyordu. Hava serinlemişti. Köyde her şey sessizlik içindeydi. Askerlerin hepsi bir yere yerleşmişler, rahatlamışlardı. Hayvan sürüsü henüz dönmemişti köye. Halk da işten gelmemişti. Olenin'in tuttuğu ev hemen hemen köyün en kıyısındaydı. Arada sırada uzaklardan Terek Irmağı ötelerinden Olenin'in geldiği yönden boğuk silah sesleri duyuluyordu. Çeçen ve Kumitski düzlüklerinden geliyordu bunlar. Olenin için şu geçirdiği 3 aylık açık ordugah yaşamı çok iyi olmuştu.
Her yüzünü yıkayışta bir tazelik duyuyordu içinde. Vücudunun tüm organlarında rahatlık ve güçlülük duyuyordu. Ruhunun da tazelendiğini ve açıldığını görüyordu. Sefer ve atlattığı tehlikeleri geçirdi gözünün önünden. Kendi kendine namusluca davrandığını, bu işte ötekilerden hiç de daha kötü olmadığını düşündü. Onu kahraman Kafkasyalılar arasına almışlardı. Moskova'ya ilişkin anılarıysa kim bilir nerelerde kalmıştı. Eski yaşantısı silinmiş, yeni, yepyeni, hiçbir yanlışlığın lekelemediği bir yaşam başlamıştı. Şimdi bu kişiler arasında kendini istediğince yenileyebilir, kendine karşı eski saygısını tekrar elde edebilirdi. Tam gençlere özgü o nedensiz sevinci duyuyordu içinde. Gözlerini kimi evin gölgesinde topaç çeviren çocuklara dikiyor, kimi de içeriye çeviriyordu. İçeride her şeyin yolunda olduğunu görünce, yabancısı olduğu bu Kazak topraklarında kim bilir ne hoş bir yaşam süreceğini düşünüyordu. Daha yukarı, dağlara, göğe bakıyor, doğanın ululuğu tüm anılarını ve kuruntularını değiştiriveriyordu. Gerçi bu yaşam Moskova'dan ayrılırken düşünükurduğu yaşama benzemiyordu ama yine de umulmadık ölçüde güzeldi. Dağlar. Dağlar. Evet, bütün güzel düşünce ve duygularının temeli hep dağlardı. Pencerenin önünde topaç çeviren Kazak çocukları birden ara sokağa bakarak ''Köpeği öptü, testiyi yaladı, Yeroşka dayı köpeği öptü!'' diye bağırmaya başladılar. Oyunu bırakmışlar, hep bir ağızdan bağırıyorlardı. ''Köpeği öptü, hançerini sattı!'' Bütün bu bağırmalar Yeroşka dayıydı. Adam omzunda tüfeği, kuşağında asılı sürüleriyle avdan dönüyordu. Yeroşka dayı bir yandan çabuk çabuk ellerini sallıyor, bir yandan da sokağın iki yanındaki evlerin pencerelerine bakıyordu. ''Benim suçum bu çocuklar, suç bende!'' diye karşılık veriyordu onlara. ''Köpeği sattım, benim suçum bu!'' Ama aslında kızmadığı hemen belli oluyordu. Olenin çocukların bir ihtiyar avcıyla alay etmelerine şaşırmıştı. Ama onu asıl şaşırtan Yeroşka dayı diye çağrılan adamın akıllı yüzü ve güçlü yapısı olmuştu. İhtiyara ''Hey dede, Kazak!'' diye seslendi. ''Biraz gelir misin buraya?'' İhtiyar pencereye baktı ve durdu. ''Merhaba iyi yürekli delikanlı!'' dedi. Saçları dibinden kesilmiş, kafasındaki şapkasını çıkarmıştı bu arada. Olenin de ''Merhaba iyi yürekli ihtiyar!'' diye karşılık verdi. ''Ne diye bağırıyor bu çocuklar sana?'' Yeroşka dayı pencereye yaklaştı. ''Beni kızdırıyorlar işte, yaşlı diye. Ama önemli değil. Ben çok severim onları. Bırak da eğlensinler dayılarıyla.'' Yeroşka dayı saygıdeğer kişilere özgü bir ses tonuyla ve ağır, uyumlu bir biçimde konuşuyordu. Sonra ''Sen bu ordunun komutanı mısın yoksa?'' diye sordu. ''Hayır, bir yunkerim ben. Nerede vurdun bu sürünleri böyle?'' ''Ormanda.'' Geniş sırtını pencereye doğru çevirdi. Kemerinde üç sülün başlarından asılmış sallanıyordu. Sırtındaki çerkeskası kana bulanmıştı. ''Yoksa sen hiç görmemiş miydin?'' diye sordu. ''Eğer istersen al şu ikisini, ha?'' İki sürünü pencereden uzatıp verdi. ''Yoksa sen de mi avcısın?'' ''Avcıyım. Sefer sırasında 4 tane de ben vurmuştum.'' İhtiyar alayla ''4 tane mi? Çok biraz.'' dedi. ''Sarhoş musun yoksa? Çihir mi içtin, ha? Nereden bulayım? Ben de severim içmeyi ama.'' Yeroşka dayı ''Ooo, görüyorum ki tam bir delikanlısın sen. Öyleyse iyi dost olacağız demektir.'' Olenin ''Gelsene.'' dedi. ''Gel işte, çiğir içeriz.'' İhtiyar da ''Geleyim, geleyim.'' dedi. ''Sürünleri alsana.'' Yeroşka dayının memnunluğu yüzünden okunuyordu. Hemen anlamıştı ki bu yunkerle birlikte olursa bol bol içebilecekti. Zaten bir çift sürünü de onun için vermişti. Birkaç dakika sonra evin kapısı önünde Yeroşka dayının sağlam vücudu belirdi. Olenin kırmızı esmer yüzüne tamamen aklaşmış kaba sakalına, çalışmayla geçen ilerlemiş bir yaşın derin izlerini taşıyan yüzüne rağmen onun dev yapısını ve güçlülüğünü işte o zaman fark etti. Bacaklarının, kollarının ve omuzlarının kasları öyle dolgun ve sağlamdı ki yalnızca delikanlılarda bulunabilirdi böylesi. Kafasında derin yara izleri belli oluyordu. Damarlı kalın boynu, öküzlerinki gibi katmer katmer kıvrımlı, kaba elleri tırmık ve çizik içindeydi. Çevik ve hafif bir adımla eşiği atladı. Tüfeğini çıkardı ve bir köşeye dayadı. Odadaki eşyaya çabuk ve bilgili bir göz attı. Ayaklarındaki poşneyi çıkarmadan gürültüsüzce ilerledi. Onun içeri girmesiyle de keskin bir koku doldurdu odayı. Hiç de hoş olmayan çihir, vodka, barut ve kurumuş kan kokusuydu bu. Yeroşka dayı kutsal tasvirlere doğru şöyle bir eğildi, sakalını sıvazladı ve Olenin'e kapkara kalın elini uzattı.
Koşkildi, dedi.
Koşkildi, Tatarca hoş geldin demektir.
Bu Tatarca bir deyimdir. Onların dilinde sağlık ve barış dileme anlamına gelir.
Olenin de elini ona uzatarak koşkildi, dedi. Biliyorum anlamını.
Bilmiyorsun, adetini bilmiyorsun, aptal sen de,
dedi Yeroşka dayı başını sitemle sallayarak.
Eğer sana koşkildi derlerse onlara şöyle cevap vereceksin. Allah razı olsun. Tanrı senden hoşnut olsun demek. İşte böyle denecek babam. Koşkili demeyeceksin. Ben sana her şeyi öğretirim. Bizde bir İlya Moseyiç vardı, sizden biri Rus. Onunla dost olmuştuk. Tam bir delikanlıydı. Ayyaşlık, çalma, avcılık her şey vardı. Hem de ne avcı. Ona her şeyi öğretmiştim.
Gitgide daha çok ilgilenen Olenin, sen bana ne öğreteceksin ki diye sordu.
Seni ava götürürüm. Balık tutmayı öğretirim. Çeçenleri gösteririm. Eğer istersen sana bir kadın arkadaş da bulurum. İşte böyle bir adamım ben. Şaka ettim şaka.
Ve ihtiyar gülmeye başladı.
Neyse oturayım ben babam, çok yoruldum. Karga?
Diye sordu sonra. Olenin, karga ne demek oluyor? Diye sordu.
Bu Gürcü dilinde iyi anlama gelir. Ben hep böyle konuşurum. Benim konuşmam bu. Ama güzel bir sözcük değil mi? Karga. Karga. Demek istiyorum ki şaka ediyorum. Neyse. Emir ver de çihir getirsinler. Senin yanında bir askerin vardır değil mi? Var mı? Hey İvan!
Diye bağırdı ihtiyar.
Sizin buradaki erlerinizin hemen hepsinin adı İvan'dır. Seninki de İvan mı yoksa?
Öyle sayılır. Vanyuşa. Vanyuşa, hadi ev sahibine git de çihir iste, getiriver. İhtiyar,
hepsi bir ha, ha Vanyuşa, ha İvan. Neden sizde askerlerinizin adı hep İvan oluyor? Hey İvan, sen söyle de babam açılmış fıçıdan versinler. Onların çihiri köyde bir tanedir. Bak sakın kap başına 30 kapekten fazla verme, olur mu? Koca karıya yeter bu, sevinecektir. Bizim halkımız aforoz edilmiş halktır. Aptaldırlar da.
Diye ekledi ihtiyar Vanyuşa'nın çıkışı üzerine.
Onlar sizleri insandan saymazlar. Onların gözünde siz Tatarlardan daha kötüsünüz. Rusların barışçı olduğunu söylerler. Oysa ben, benim düşünceme göre sen ister asker ol ister olma yine de insansın ve ruh taşıyorsun. Doğru söylemiyor muyum? İlya Moseyiç de askerdi ama altın gibi bir insandı. Öyle değil mi babam? İşte bu yüzden bizimkiler beni de sevmezler. Ama umurumda değil. Ben şen bir adamım. Herkesi severim. Ben Yeroşka'yım. Tamam mı babam?
Ve ihtiyar delikanlının omzuna tatlı bir şaplak indirdi. 12. Vanyuşa artık evin yerleştirilme işini bitirmişti. Hatta bölükteki berberde de tıraş olmuştu. Şimdi ise bölüğün geniş dairelere yerleşmiş olduğunun belirtisi olarak da pantolonunu çizmelerinden dışarı çıkarıp salıvermişti. Son derece rahatlamış görünüyordu. Dikkatle ama düşmanca bakıyordu Yeroşka'ya. Sanki hiç görmediği bir vahşi hayvana bakar gibi. Onun döşemede kirlettiği yere bakarak başını salladı, sedirin altından iki boş şişeyi alarak ev sahiplerine gitti. Özellikle ince davranmaya karar vermişti.
''Merhaba sevimli ev sahipleri'' dedi. ''Efendim sizden çihir satın almamı buyurdu. Şunları dolduruverin iyi yürekli hanımlar.''
Koca karı hiç cevap vermedi. Genç kız ise küçük bir Tatar aynasının karşısında durmuş, başına örtüsünü bağlıyordu. O da hiç ses çıkarmadan baktı Vanyuşa'ya. Vanyuşa cebindeki madeni paraları şakırdatarak
''Size parasını vereceğim saygıdeğer hanımlar'' diye ekledi. ''Eğer iyi davranırsanız biz de size karşı iyi oluruz. Hem böylesi daha uygundur.''
Koca karı ''Çok mu?'' diye sordu ters ters.
''Bir kap.''
Uritkanine kızına dönerek
''Hadi git kızım dolduruver''
dedi.
''Yeni açılandan dolduruver canım.''
Kız
Anahtarlarla beraber bir sürahi aldı ve Van Yuşa'yla evden çıktı. Oli'nin pencerenin önünden geçmekte olan Maryanka'yı göstererek ''Söyler misin lütfen kim bu kız?'' diye sordu Yeroşka dayıya. İhtiyar ona göz kırptı ve dirseğiyle dürterek ''Dur bakalım!'' dedi pencereye abanarak. diye öksürdü ve mırıldandı. ''Maryanuşka o! Hey! Maryanka dadı! Sev beni hayatım!'' diye bağırdı kıza. Sonra Oleni'ne dönerek fısıltıyla ekledi. ''Şaka yapıyorum, şaka!'' Genç kız başını çevirmedi bile. Elini kuvvetle, düzgün biçimde salladı. Pencerenin önünden Kazak kadınlarına o çok yakışan, zarif ve çevik yürüyüşle geçti. Yalnızca bir ara kara gözlerini şöyle bir ihtiyara doğru çevirdi. Yeroşka dayı göz kırparak ''Beni seversen mutlu olursun!'' diye seslendi kıza. Sonra Olenin'e dönerek ekledi. ''Ben aslanım, şaka yaptım. Kraliçe gibi bir kız değil mi ha?'' Olenin ''Çok güzel!'' dedi. ''Çağırsana onu buraya.'' İhtiyar ''Yoo olmaz!'' dedi. ''Bu kız Lukaşka'ya verilecek. Luka bir Kazak gencidir, yiğittir. Daha geçen gün bir abrek öldürdü. Ben sana daha iyilerini buluveririm. Öylesini bulurum ki hem de hep ipekli giyineni, hep sırmalı giysiler içinde dolaşanını. Söylediğim şeyi de yaparım. Sana bir kız buluveririm.'' Olenin ''Neler söylüyorsun ihtiyar?'' diye haykırdı. ''Bütün bunlar günah değil mi?'' İhtiyar kararlı bir sesle ''Günah mı? Neresi günahmış?'' diye cevap verdi. ''Güzel kızlara bakmak günah olur mu? Güzel kızlarla gezmek günah olur mu? Yoksa güzelleri sevmek mi günah? Sizde böyle midir bu? Hayır babam, günah değildir. Tersine sevaptır, sevap. Tanrı seni de yarattı, kızları da. Her şeyi babam, her şeyi Tanrı yarattı. Böyle güzel kızlara bakmak günah değildir. Kızlar onları sevesin, onları sevindiresin diye yaratıldı. Evet, benim düşünceme göre böyledir bu iyi yürekli delikanlı.'' Avluyu geçen, karanlık, soğuk ve bir sürü fıçıyla dolu bodruma giren Maryanka, her zamanki alışkanlığı üzere dua ederek fıçılardan birine yaklaştı ve ölçeği daldırdı. Bu arada Vanyusha kapıda dikilmiş gülümsüyordu. Genç kızın sırtında yalnızca bir gömlek bulunuşu, gömleğin arkasının sımsıkı çekik, ön tarafınınsa hafif yukarı kalkık oluşu Vanyusha'ya garip gelmişti. Hele boynunda asılı olan 10 rubelik altın paralar oldukça gülünçtü. Vanyusha bunun bir Rus adeti olmadığını düşündü. Kendi köyünde böyle süslü püslü bir kızın nedenli alay konusu sayılacağı geldi aklına. La fil comsa etre bien diye düşündü, değişiklik olsun diye. Ben bunu efendime söyleyeyim. Aslı la fille comca stres bien. Kız çok güzel olması gereken cümleyi Vanyusha kız böyle çok iyidir anlamına gelen şekilde söylüyor. Genç kız birden ''Ne diye kazık gibi dikilip duruyorsun orada? Allah'ın belası!'' diye bağırdı. ''Sürahiyi uzatıversene!'' Sürahiyi soğuk kırmızı şarapla ağzına dek dolduran Maryanka Vanyusha'ya verdi, uzatılan parayı geri iterek ''Parayı anneme ver!'' dedi. Vanyusha gülümsedi. ''Ne diye böyle kızıyorsunuz küçük kız?'' dedi yumuşak bir sesle. İkide bir ayak değiştiriyordu. Bu sırada kız da fıçının kapağını örttü, alaylıca konuştu. ''Ne o? Yoksa siz güler yüzlü müsünüz?'' diye sordu. Vanyusha böbürlenerek ''Biz efendimle, biz çok iyiyizdir.'' diye cevap verdi. ''Hem öyle iyi insanlarızdır ki her oturduğumuz yerde bütün ev sahipleri bizden çok hoşnut kalmışlardır. Çünkü benim efendim soyludur.'' Genç kız duralayarak dinlemişti. ''Peki senin efendin evli mi?'' ''Hayır, efendim daha gençtir, evli de değildir. Çünkü bizde soylu baylar hiçbir zaman gençken evlenmezler.'' Sanki önemli bir şey öğretiyormuş gibi söylemişti bunu Vanyusha. Kız, ''Kolay mı bu? Manda gibi yemiş büyümüş ama evlenmeye gelince daha genç. Sizin hepinizin komutanı mı o?'' diye sordu. ''Benim efendim Yunker'dir. Yunker demek daha subay değil demektir. Ama gerçekte generalden önde gelir. Büyük adamdır. Yalnızca bizim albay değil. Çar bile tanır kendisini.'' Vanyusha böbürlenerek söylüyordu bunları. ''Bizler ötekiler gibi değilizdir. Ayak takımı değiliz biz. Babamız senato üyesidir. Binlerce can köylümüz vardır. Bize de binlerce ruble yollarlar. Çünkü bizleri her zaman için severler. Belki
öyle yüzbaşılar vardır ki 5 parası yoktur. İstediği kadar rütbesi olsun.
Genç kız, hadi yürü, kapıyı örteyim, diye kesti onun sözünü. Vanyusha şarabı götürdü efendisine. Olenin'e La fille c'est très jolie diye açıkladı. Sonra aptalca bir kahkaha atarak kaçtı odadan. Aslı La fille c'est très jolie. Kız pek güzel. 13. Köy alanında köye dönüş borusu çalıyordu bu arada. Köylüler yavaş yavaş evlerine geliyorlardı. Kapıların önünde altın renkli bir toz bulutu arasında koşan sığır sürüleri böğmeye başlamışlardı. Gerek genç kızlar, gerek yaşlı kadınlar hayvanları ağıllarına sokmak için sokaklarda öteye beriye koşuşup duruyorlardı. Güneş artık uzaktaki karlı sıra dağların ardında tamamen kaybolmuştu. Toprağın ve göğün üzerine koyu mavi bir gölge yayılmıştı. Karanlıkların kapladığı bahçelerin üzerinde tek tük yıldızlar parıldıyor, biraz önceki gürültüler ağır ağır kesiliyordu. Kazak kadınları hayvanları ağıllarına soktuktan sonra sokakların köşe başlarında toplanıyorlar, tümseklerin üzerine çıkarak çekirdek çıtlatıyorlardı. Maryanka da iki iğneyle bir mandasını sağdıktan sonra bu topluluklardan birine katıldı. Birkaç yaşlı kadın, birkaç genç kız ve bir de yaşlı bir kazak vardı bu grupta. Konuşma konusu genellikle öldürülen abrek üzerineydi. Kadınlar soruyor, yaşlı adam da cevap veriyordu onlara. Kazak kadınlarından biri, ''Bence öldürülene bir ödül verirler, hem de en büyük bir ödül değil mi?'' diye sordu.
''Elbette öyle olacak. Söylentiye bakılırsa büyük bir haçlı nişan vereceklermiş.''
Mosev onu suçlu göstermek istemiş yine de. Hatta tüfeğini de elinden almış ama Kızılyar'daki komutanlık öğrenmiş bunu.
''Canım ne olacak? Mosev alçak herifin biridir zaten.''
Kızlardan biri, ''Lukaşka'nın köye geldiğini söylüyorlar.'' diye atıldı.
''Yamka'dadırlar.''
Yamka evlenmemiş, adı kötüye çıkmış, meyhane işleten bir kadındı.
''Nazarka ile birlikte eğleniyorlarmış. Dediklerine göre yarım kovadan fazla içki içmişler.''
Birisi,
kurtarıcının mutluluğunadır.''
diye atıldı.
''Gerçekten de kurtarıcı. Evet öyle. Çok iyi bir delikanlı. Hem beceriklidir de hak yemeyen biridir. Zaten babası Kiryak da öyleydi. Tam olarak babasına çekmiş işte. Kiryak'ı öldürdükleri zaman bütün köy ardından ağlamıştı.''
Sonra sokakta kendilerine doğru gelmekte olan kazakları göstererek
''İşte geliyorlar!''
diye sürdürdü konuşmasını.
''Yerguşov da onların peşine takılmış. Sarhoş herifin biri ne olacak?''
Lukaşka, Yerguşov ve Nazarka ile birlikte yarım kova içtikten sonra şimdi kızlara doğru yürüyorlardı. Yüzleri her zamankinden çok daha fazla kızarmıştı. Hele yaşlı kazağınki kıpkırmızı kesilmişti. Yerguşov ayakta sallanıyor, gür bir sesle kahkahalar atıyor, İkide bir Nazarka'nın böğrüne vuruyordu. Kızlara
''Hey saksağınlar, niçin şarkı söylemiyorsunuz?''
diye bağırdı.
''Size sesleniyorum, söyleyin de beraber eğlenelim.''
Oradaki topluluktan
''Merhaba, iyi günler, merhaba, iyi günler.'' diye sesler işitildi.
Bir kadın da ''Niye söyleyeceklermiş?'' dedi. ''Yoksa bugün bayram mı? Sen iyice bulmuşsun kafayı, kendin söylesene.'' Yerguşov bir kahkaha attı ve Nazarka'yı dürttü.
''Sen olsun söyle!'' dedi. ''O zaman ben de söylerim. Bu konuda becerikliyimdir.''
Nazarka
''Ne oluyorsunuz güzeller, ayakta mı uyuyorsunuz?'' dedi. ''Biz buraya olayı kutlamak için geldik. İşte Lukaşka'nın şerefine içtik bol bol.''
Lukaşka topluluğa yaklaştı, yavaş yavaş kalpağını çıkardı ve tam kızların karşısına dikildi. Geniş elmacık kemikleri ve boynu kıpkırmızı olmuştu. Kıpırdamadan duruyor, alçak sesle ve ağır ağır konuşuyordu. Ama onun bu yavaşlığında ve ağırbaşlı davranışında bile Nazarka'nın aşırı gevezeliğinden çok daha fazla bir güç ve zindelik vardı. Tıpkı kurumlu ve ölçülü bir taya benziyordu. Yeresi havaya kalkmış oynarken birdenbire ürküp solumaya başlayan, kuyruğunu yukarı dikip homurdanan ve sonra dört ayağı üzerinde çakılmış gibi duruveren bir tay gibiydi. Kızların karşısında hiç ses çıkarmadan duruyordu. Gözlerinin içi gülüyordu. Çok az konuşuyor, bir kızlara, bir sarhoş arkadaşlarına bakıyordu. Maryanka onların kalabalığına yaklaştığı zaman Lukaşka hiç acele etmeden ağır ağır kalpağını yine yukarı kaldırdı. Biraz yana doğru çekildi ve sonra kızın karşısında durdu. Bir ayağını hafifçe yana atmış, parmaklarını kuşağının altından geçirmiş kamasıyla oynuyordu. Maryanka onun selamına karşılık alarak ağır ağır başını öne eğdi, sonra tümseyin üzerine oturdu ve cebinden kabak çekirdeğini çıkardı. Lukaşka ise hiç gözlerini ayırmadan Maryanka'ya bakıyor, çekirdek çıtlatıyor ve kabuklarını yere tükürüyordu. Kız yaklaştığı zaman herkes susmuştu. Sonunda bir kadın bozdu sessizliği.
''Ne istiyorsunuz?''
diye sordu.
''Burada daha çok kalacak mısınız?''
Lukaşka, ''Yarın sabaha kadar.'' diye cevap verdi ağır ağır. Yaşlı kazak,
''İnşallah güzel güzel eğlenirsiniz. Hoşça zaman geçirirsiniz.''
dedi.
''Çok sevindim geldiğine. Şimdi seni konuşuyorduk.''
Sarhoş Yerguşov, ''Ben de söylüyorum bunu.'' diye onun sözünü kesti gülerek. ''Eğlenelim.''
Sonra gelip geçen askerleri göstererek ekledi. ''Bak her yer konuklarla dolu. Asker vodkası da çok güzel olur. Çok hoşuma gider.'' Kazak kadınlarından biri,
''Bizim eve de 3 şeytan verdiler. Bizim de köy muhtarına gitmiş ama yapacak bir şey yok.'' demişler.
Yerguşov,
''Aa, onların bir zararı mı dokundu yoksa sana?''
diye sordu.
Bir başka kadın, ''Evi hep tütün dumanıyla dolduruyorlar.''
dedi.
Avluda istedikleri kadar içsinler ama evin içinde içmesinler istemiyoruz. İsterse muhtar gelsin, yine de izin veremem buna. Hem hırsızlık bile yaparlar bunlar. Muhtar işini bilen biridir. Anasının gözüdür. Kendi evine hiç kimseyi almadı.
Yerguşov yeniden,
''Hiç sevmiyor musun?''
dedi yeniden. Bir ayağını tıpkı Lukaşka gibi yana doğru açan Nazarka yine onun gibi kalpağını hafifçe kaldırarak söze karıştı.
Dediklerine göre bizim kızlara emir verilmiş. Askerlerin yataklarını da hazırlayıvereceklermiş. Hem ayrıca çihir ve bal da ikram edeceklermiş.
Yerguşov kahkahalarla gülmeye başladı. Bu arada da hemen yanı başında oturan bir kızı kucaklayarak sarıldı.
Doğrudur inanırım
kız.
Hadi oradan sakız gibi yapışma
diye bağırdı tiz bir sesle.
Nineme söylerim.
Yerguşov
söyle dedi. Nazarka'nın dedikleri doğru ama yazılı bir emir çıkmış biliyorsun. Nazarka okumayı yazabilir. Doğrudur.
Yerguşov arkasından bir başka kıza da daha sarılmak istedi. Yuvarlak yüzü, yanakları al al bir kız olan Ustenka ona yumruğunu vuracakmış gibi kaldırarak
''Ne sırnaşıp duruyorsun rezil herif!''
diye güldü. Kazak geri geri sendeledi. Neredeyse düşecekti. Ustenka'ya
''Öf bir de kızlar güçsüzdür derler. Neredeyse öldürecektin beni!''
dedi.
''Hadi oradan sakız herif, hangi şeytan seni kordondan buraya yolladı?''
Ona arkasını dönerek güldü ve fıkırdadı.
''Keşke Abreç'i görmeseydin de uyuyakalsaydın. Seni kıtır kıtır keserdi. Daha da iyi olurdu bu.''
Nazarka,
''Öyle olsaydı kim bilir nasıl sızlanırdın şimdi?''
diye güldü.
''Sana öyle geliyor. Ağlayacakmışım.''
Yerguşov,
''Şuna bak, acı bile etkilemiyor bunu. Zırlar mıydı? Ne dersin Nazarka ha?''
Lukaşka ise bu arada hep susuyor ve Maryanka'ya bakıyordu. Bakışlarının kızı utandırdığı açıkça belli oluyordu. Sonra Maryanka'ya doğru yürüdü.
''Doğru mu Maryanka? İşittiğime göre sizin eve bir komutan yerleştirmişler.''
Maryanka her zaman olduğu gibi çabucak cevap vermedi. Ağır ağır gözlerini kaldırarak baktı. Lukaşka'nın gözlerinin içi gülüyor gibiydi. Sanki o anda kızla kendisi arasında konuşanlarla hiç ilgisi olmayan bambaşka özel bir olay geçiyordu. Bir koca karı atıldı.
''Evet ama onlar için yine iyi sayılır. Bunların hiç olmazsa evleri iki bölmeli. Fomuşkinlerin evine askerlerin komutanlarını yerleştirmişler. Söylenenlere bakılırsa adamın eşyası evin bir köşesini olduğu gibi kaplamış. Aile ise hiç yer kalmamış. Duydunuz mu böylesini? Köyümüze koca bir ordu yerleştirdiler. Şimdi yapacak bir şey de yok. Sanki onlar burada çok önemli bir işe yarayacaklar.''
Bir kız, ''Anlattıklarına göre terek üzerine köprü yapacaklarmış.'' dedi. Ustenka'ya yaklaşan Nazarka,
''Oysa bana söylediklerine göre de her yere çukur kazacaklarmış. Delikanlıları sevmeyen genç kızları da bu çukurlara gömeceklermiş.''
dedi. Arkasından her zaman yaptığı gibi diz kırarak herkesi güldürdü. Yerguş olsa sırada Maryanka olduğu halde onu atladı ve ondan sonraki yaşlı kadına sarıldı. Nazarka,
''Ne diye Maryanka'ya sarılmıyorsun?''
dedi.
''Herkesin sırasını şaşırma.''
Koca karıyı kollarının arasında çırpınmasına aldırmadan öpen Yerguşov,
''Boş ver, benim ihtiyarım daha tatlı.''
diye bağırdı. Yaşlı kadın gülerek "Boğacaksın beni!" diye bağırdı ona. Sokağın sonundan gelen ölçülü adım sesleri gülüşmeleri kesti. Kaputlu ve omuzlarında silahları bulunan üç asker birliğin deposuna gidiyordu nöbet değiştirmek için. Eski bir süvari olan onbaşı kazaklara öfkeli öfkeli bakıyordu. Askerlerini sokağın ortasında öyle yürütüyordu ki topluluğun en ucunda duran Lukaşka ile Nazarka'nın geriye çekilmesi gerekiyordu. Nitekim Nazarka bir adım çekildi. Lukaşka ise yalnızca geniş sırtını hafifçe geriye doğru çekti. Gözlerini kısmış, hiç kıpırdamamıştı. Askerlere yan yan küçümser bir tavırla baktı. "İnsan var burada, biraz açıktan geçsene," dedi. Askerler tozlu yoldan sert ve uygun adımlarla yürüyerek hiç seslerini çıkarmadan geçip gittiler. Maryanka gülümsedi. Ardından da bütün kızlar güldüler. Nazarka, "Amma süslü giyinmişler ha," dedi. "Tıpkı memurlar gibi. Uzun cübbeleri var." Sonra da birkaç adım atarak onların yürüyüşünü taklit etti. Hepsi yeniden kahkahalarla güldüler. Lukaşka ağır ağır Maryanka'ya doğru yürüdü.
"Peki sizde kalan komutan evin neresinde oturuyor?"
Maryanka bir süre düşünür gibi yaptı. "Yeni bölmeyi ona boşaltıverdik."
"Nasıl biri bu adam? Yaşlı mı yoksa genç mi?"
diye sordu Lukaşka genç kızın yanına oturarak. Genç kız, "Bilmem, sormadım ki." diye karşılık verdi. "Ona çihir getirmeye gitmiştim. O zaman gördüm. Yeroşka dayıyla pencerede oturuyordu. Kızıl saçlı biri. Bir arba dolusu eşyayla geldi." Ve gözlerini indirdi Maryanka. Oturdukları tümsekten kıza doğru iyice yaklaşan ve gözlerini onun gözlerinden hiç ayırmayan Lukaşka, "Kordondan fırsat bulup da izin alabildiğim için çok sevinçliyim." dedi. Maryanka gülümseyerek, "Nasıl? Epeyce kalabilecek misin?" diye sordu. "Sabaha kadar kalacağım." dedi ve elini uzatarak ekledi. "Çekirdek versene." Maryanka iyice gülümsedi ve gömleğinin yakasını açtı. Lukaşka'ya, "Al ama hepsini alma." dedi. Maryanka'ya iyice sokulan Lukaşka, kızın yaka aralığından elini soktu, koynundaki torbadan biraz çekirdek alırken ölçülü ve sakin bir sesle, "Doğrusu sensiz çok sıkıldım orada." dedi. Bu arada kıza biraz daha yaklaşmıştı. Gülen gözlerle ona bakıyor, fısıltıyla konuşuyordu. Maryanka geri çekilerek, "Gelmeyeceğim, söyledim ya," dedi yüksek sesle. Lukaşka, "Doğru söylüyorum, sana bir şey söylemek istiyordum." diye fısıldadı. "Vallahi, ne olur gel Maşenka." Maryanka kabul etmediğini belirten bir biçimde kafasını salladı ama gülümsüyordu. Bu sırada küçük kardeşi koşarak geldi topluluğun yanına. "Maryanka abla!" diye seslendi. "Ah abla, annem seni yemeğe çağırıyor. Şimdi geliyorum. Sen git. Hadi canım yalnız git. Ben gelirim şimdi." Lukaşka kalktı ve kalpağını kaldırdı hafifçe. İlgisiz bir tavırla, "Anlaşıldı. Benim de evime gitmem gerekiyor. O zaman işler daha iyi olacak." dedi. Ama gülmemek için güç tutuyordu kendini. Sonra yürüdü, evin köşesinde kayboldu. Bu arada gece artık iyice çökmüştü. Yıldızlar parlıyordu karanlık gökyüzünde. Sokaklarsa kapkaranlık ve bomboştu. Nazarka öteki kazak kadınların yanında kalmıştı setin üzerinde. Kahkahaları içtiriyordu. Lukaşka ise sessiz adımlarla ayrılmıştı. Ama kedi gibi sinerek şakırdamasın diye eliyle sallanan kamasını tutarak hiç ses çıkarmadan kendi evi yerine Asteğmen'in evine doğru yürüdü. Koşar adım. İki sokak geçtikten sonra bir ara sokağa saptı. Çerkeskasının eteklerini kaldırdı, duvarın dibine sindi ve toprağın üzerine oturdu. Kendi kendine, ne olacak Asteğmen'in kızı? Hiç şakaya da gelmiyor. Ah şeytan kız. Hele biraz zaman geçsin de diye düşünüyordu. Yaklaşan ayak sesleri onu bu düşüncelerden sıyırdı. Çevresini dinlemeye başladı ve kendi kendine güldü. Maryanka başını öne eğmiş, hızlı ve düzgün adımlarla yaklaşıyor, elindeki değneği çitteki direklere vurup duruyordu. Lukaşka birden doğruldu. Maryanka titredi ve olduğu yerde çakıldı kaldı. "Of, hay şeytan çarpsın seni, korkuttun beni. Demek eve gitmedin," dedi ve yüksek sesle güldü. Lukaşka bir eliyle kızın belinden yakaladı, ötekiyle de yüzünden tuttu. Bak sana bir şey söylemek istiyordum. Vallahi, dedi. Sesi titriyordu. Kesik kesik çıkıyordu. Maryanka, geceliğin ne konuşacakmışız ki? Diye cevap verdi. Annem bekliyor beni. Hem sen, seni bekleyenin yanına gitsene. Ve Lukaşka'nın kollarından kurtularak birkaç adım uzaklaştı. Kendi avlularının çitine vardığı zaman durdu ve koşarak gelen kazağa döndü. Lukaşka yanında bir saat daha kalması için yalvarıyordu ona. Maryanka, peki söyle bakalım, istediğin ne, gece kuşu? Diye sordu ve güldü. Benimle alay etme Maryanka. Vallahi alay etme. Benim başka sevgilim varmış. Ne olur sanki. Yeter ki bana söz ver. Ben de seni severim. Ne istersen yaparım. İşte bak şunlara. Lukaşka cebindeki paraları şıngırdatmıştı. Bundan sonra istediğimiz gibi yaşarız. Bütün insanlar sevinç içinde ama ben senden hiçbir tatlı söz duymuyorum Maryankacığım. Genç kız cevap vermiyordu. Sessizce dikiliyor, elindeki çubuğu sinirli sinirli parçalıyor, kırıyordu parmaklarıyla. Lukaşka birden yumruklarını ve dişlerini sıkarak öfke içinde ''Ne olacak böyle? Hep bekle, bekle. Ben seni sevmiyor muyum hayatım? Daha ne yapmamı istiyorsun?'' Kaşlarını çatarak kızın iki elinde tutmuştu. Maryanka gerek yüzünün gerek sesinin o sakin anlatımını değiştirmemişti. Kendini kazaktan biraz uzaklaştırdı ama elini onunkinden çekmedi. ''Boşuna çalım satma Lukaşka. Sözlerime kulak ver. Biliyorsun ben bir kızım. Elimden bir şey gelmez. Sen eğer beni seviyorsan bak sana şunu söyleyeyim. Yalnız önce ellerimi bırak da öyle söyleyeyim. Evet, evlenirim seninle. İsterim bunu. Ama başka türlü bir karşılık bekleme benden.'' Maryanka yüzünü ondan hiç kaçırmadan söylemişti bunları. Lukaşka biraz önce çok hoyrat ve öfkeliydi. Şimdi birden yumuşamış, tatlı dilli, sakin bir insan oluvermişti. Gülümsedi ve sevgilisinin gözlerine daha yakından bakarak ''Nasıl? Benimle evlenecek misin? Ama evlilik bizim elimizde olan bir şey değil ki. Sen kendini de sevmelisin beni Maryankacığım.'' dedi. Maryanka ona sokuldu ve delikanlının dudaklarından kuvvetle öptü. Sımsıkı sarıldı ve ''Aslanım benim.'' diye fısıldadı. Sonra birden erkeğin kollarından kurtuldu, kaçtı ve ardına dönüp bakmadan evlerinin avlu kapısından içeri girdi. Kazağın tüm ricalarına, bir dakika daha beklemesi için yalvarmalarına aldırmadı. Onun ne söylediğini bile dinlemedi. Kapıyı kapatırken ''Hadi git artık, gören olur.'' diye mırıldandı. ''İşte bak bizim kiracı orada, şeytan herif. Avluda geziniyor işte.'' Lukaşka kendi kendine ''Astemi'nin kızı, ne olacak? Evlenmek istiyor.'' ''Elbette evlenirim seninle. Yeter ki sen de beni sev.'' diye düşündü. Geri dönüp Yamka'nın evindeki Nazarka'ya uğradı ve onunla birlikte eğlendi. Dunyaşka'ya gitti. Kendini sevmediğini bildiği halde onun yanında geçirdi geceyi.